Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 20. ayrım. Bir konuşma alıyoruz dedi teknisyen Moffat. Sel ve Kimberly hemen dikkat kesilip kulaklarını dört açtılar. Şimdiye dek Ginny neredeyse 5 ya da 6 teklif almıştı insanlardan. Eğer bir fuhuş baskını yapıyor olsalardı, mükemmel bir iş çıkarırlardı. Fakat bu seferki sohbet kulağa daha ciddi geliyordu. Konuşmamız gerek diyordu Ginny, telaşlı bir ses tonuyla. Fahişenin sesi titriyordu, gergindi. Sen neden çalışmıyorsun diye soruyordu bir adam. Çık git, memelerini sallayıp biraz para topla tatlım. Önce konuşmamız gerek diye tekrar üsteledi Ginny. Sel, kucağındaki siyah telsizi aldı ve özel ajan Sparks'a bağlandı. Görüntü almamız gerek. Kimliği belirsiz bir erkek şu an Miss Jones'la konuşuyor. Anlaşıldı diye cızırtılı bir cevap geldi ve Sparks, kulübün içinde yürümeye başlayınca kısa bir sessizlik oldu. Bir kan testi istiyorum diyordu Ginny, bu kez daha tiz bir ses tonuyla. Dövmeler ve hepatit riski hakkında bir şeyler okudum. Bu hikaye Kimberly'nin fikriydi. Herhangi bir hastalık kapmadığımı nasıl bileceğim, bebeğime ne olacak? Ya o da hastalanırsa, bana yardım etmelisin. Görüntüyü aldım dedi özel ajan Sparks, sessizce mırıldanarak. Beyaz bir erkek, 30 küsür yaşlarında, 1.74 boylarında, 77 kilo civarında, koyu kahverengi işçi botları giyiyor, mavi kot pantolon, uzun kollu yeşil gömleğin kollarını dirseklerine sıyırmış. Kafasında eskimiş kırmızı bir beyzbol şapkası var. İyice aşağı çekmiş, yüzü görünmüyor. Ne bok yiyorsun sen ha diye söyleniyordu adam sinirli sinirli. Beni buraya lanet bir kan testi hakkında konuşmak için mi çağırdın? Sen beni ne sanıyorsun, sağlık görevlisi mi? Paraya ihtiyacım var. O zaman kaldır poponu da çalış. Çalışamıyorum diye mızmızlandı Ginny. Sürekli yorgunum. Herifler beni istemiyor. Hamile bir fahişe onları ürkütüyor biliyorsun. Bunu 4 ay önce düşünecektin. Aç kalmamak istiyorsan, kötü şans eseri bir sevişme için ekstra para verecek bir şıp sevdi bul. Kimberly, kot pantolonun hışırdadığını duydu. Adam gitmek için arkasını mı dönmüştü? Sonra Ginny'nin adamı kolundan tuttuğunu gösteren ani bir hışırtı daha duyuldu. Bir anlaşma yapmak istiyorum dedi kız, umutsuzluğa kapılmış bir halde. Beni dinle bir dakika, söylemek istediğim bir şey var. Kimberly ve Sel şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Anlaşma yapmakla ne demek istiyorsun diye sordu adam, şüphelenerek. Burada olmaz dedi Ginny, özel olarak konuşalım. Kahretsin dedi Sel. Ginny kaçışa gidiyor diye onayladı Kimberly. Ginny'ye halk içinde görülecek sınırlar içinde kalması için çok net emirler vermişlerdi. Ama böyle olacağını tahmin etmeleri gerekirdi. Jackie diye mırıldandı Sel telsize. Durumu takipteyim diye yanıtladı özel ajan. Benimle oyun oynama diyordu adam şimdi, tedirgin edici bir ses tonuyla. Sadece konuşmak istiyorum, tamam mı? Senin arabana gideriz, biraz oynaşırız, eski günlerdeki gibi. Adam cevap vermedi. Kimberly, Ginny'nin adamı kalabalığın arasından çekiştirdiğini gözünde canlandırabiliyordu. Şüpheli kapıya yaklaşıyor diye bilgi verdi özel ajan telsizden. 3, 2, 1 ve çıkıyor. Kapılar açıldı, ilk önce Ginny çıktı. Tedirgin ve titrek görünüyordu. Geleneksel mikro mini eteğini giymişti ama üstünde sütyenine koydukları dinleme cihazını saklamak için daha uzun bir bluz vardı. Ginny sütyenini biraz çekiştirince kulaklıklardan cızırtılar geldi. Sakın şimdi Ginny'nin dinleme cihazını dedi Sel ama o sırada ses geri döndü. Sel rahatlayarak derin bir nefes aldı ama Kimberly henüz tehlikeyi atlattıklarını düşünmüyordu. Ginny'nin arkasından bir adam çıktı dışarı. Düzgün görünümlü, sağlam yapılı bir adamdı. Kahverengi saçlıydı ve kolları güneşten yanmıştı. Kotu ve gömleği Kimberly'nin beklediğinden daha iyi görünüyordu. Çiftçiden çok Eddie Bauer tarzıydı. Rengi solmuş kırmızı beyzbol şapkasının ucu alnının üzerine çekilmişti. Bu haliyle omuzlarının üzerinde bir insan kafasından çok yalnızca bir şapka varmış gibi görünüyordu. Bir görünüyor, bir kayboluyordu. Adam yoldan aşağı doğru yürümeye başladı. Ginny artık konuşmuyor ama adamı kolundan tutuyordu. Bir dakika sonra kulübün kapısı tekrar açıldı ve ajan Sparks dışarı çıktı. Önce aheste aheste bir sigara yaktı, sonra Ginny ile adamın sevimli, mutlu bir çift olarak gittiği yöne doğru ağzında sigarasıyla yavaş yavaş yürümeye başladı. Sel ve Kimberly bir kez daha birbirlerine baktılar. Ginny ne halt ettiğini sanıyor diye fısıldadı Sel, telaş içinde kıvranarak. Bilmiyorum. Fena halde ayvayı yedik. Sparks'a operasyonun suya düştüğünü söyleyelim mi? Kulaklıklarına geri döndüler ve bir yandan Ginny'yi, diğer yanda özel ajan Sparks'ı dinlemeye başladılar. Sol kulaklıktan bir araba kapısının açılıp kapandığını duydular. Ardından Ginny'nin tiz kıkırdamaları duyuldu. Beni gördüğüne gerçekten sevinmişsin. Sağ kulaklıktan Sparks kesik kesik bilgiler veriyordu. Şüpheli ve Miss Jones siyah bir Toyota 4 Runner'a bindiler. Araç çamura bulanmış. Plaka numarası okunmuyor. Küçük bir yasa ihlali gerekçesiyle durdurulabilir diye fısıldadı Sel. Şşş dedi Kimberly parmağını dudaklarına götürerek. Söyle bakalım koca olan hangisini istiyorsun diyordu Ginny. Emme mi gömme mi? Konuşsana kaltak. Onca yolu orospunun tekiyle oynaşmak için gelmedim ben buraya. Kan testiymiş. Senin kafan mı güzel? Benim fikrim değildi dedi Ginny aceleyle. Yani şey, dikkatini çekmenin başka bir yolunu düşünemedim. Uzun bir sessizlik oldu. Ginny, konuşmaya başlasan iyi edersin yoksa, Tanrı inansın, bundan böyle hepatit için endişelenmene hiç gerek kalmayacak. Etrafta beni soruyorlar. Kim soruyor? Özel ajanlar, GBI'dan. Çalışan kızların ortadan kaybolduğunu iddia ediyorlar. Neler döndüğünü öğrenmek istiyorlar. Ginny Jones hakkında sorular sorup duruyorlar. Onlara ne söyledin? Bir şey söylemedim. Yani kızlar sürekli Texas'a gidip dururlar, öyle değil mi? Ben de belki oraya gitmişlerdir dedim. Başka isimlerden söz ettiler mi diye üsteledi adam. Bilmem. Adam kıza bir tokat attı. Tokatın ani şakırtısı Kimberly'yi hazırlıksız yakalamıştı. Kimberly yerinden sıçradı. Bana yalan söyleme. Bir şey söylemedim. Tekrar bir darbe sesi daha duyuldu. Sel'in kulaklıkları tutan elleri bembeyaz oldu. Suratı gerildi. Bana yalan söyleme. Hatırlamıyorum. Özür dilerim, konuşup duruyorlardı. Bir sürü isim söylediler. Dikkat çekmemek için sadece sessizce durmaya çalışıyordum. Hayır, bana vurma, yalan söylemiyorum. Yemin ederim, yemin ederim, yemin ederim. Bir darbe daha. Çığlık sesleri. Operasyonu bitirelim dedi Kimberly. Suratı kas katı kesilmiş olan Sel'e. Kızın işi bitti. Onu oradan çıkarmamız gerek. Ama Sel başını salladı. Hayır, herif sadece oynuyor onunla. Henüz ciddi değil. Olayı bu kadar boktan yapan şey de bu işte. Henüz şiddete daha başvurmadı bile. Belki de Sel haklıydı. Çünkü kulaklığın öbür tarafındaki çığlıklar nihayet kesilmişti. 30 saniyen var kızım, söyle bana. Neyin peşindesin? Tekrar uzun ve gergin bir sessizlik oldu. Sonra Ginny aceleyle dökülüverdi. Annemi görmek istiyorum, tamam mı? Sadece onu. Sadece görmek istiyorum. Ne? Aman tanrım dedi Sel. Ok yaydan çıktı artık diye onayladı Kimberly ve koltuğunun en ucuna kadar gelmiş olduğunu fark etti. Ginny, Dinkara'ya kayıp kızların isimlerini söyletmekten vazgeçmişti. Bunun yerine onu annesinin cinayetine bağlayacak bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Kimberly bir yandan Ginny'nin söyleyeceği bir sonraki şeyi duymak için ölüyor, bir yandan da sokağa fırlayıp çamur kaplı SUV'ye doğru koşmamak için kendini zor tutuyordu. Çünkü bu işin iyi sonuçlanmayacağını biliyordu. O kaseti hatırlıyorum diye fısıldıyordu Ginny. Öldüğünü biliyorum. Ona ne yaptığını. Kendi kendime bunun bir öneminin olmadığını söyleyip durdum. Sanki annem beni çok umursardı ya. Yanlış bir şey yaptığımı mı ima etmeye çalışıyorsun Ginny Jones diye sordu adam. Buz gibi bir ses tonuyla. Ben sadece... Sen liseden terk, evden kaçmış, 5 dolara kıçını satan 4 aylık göbeklisin. Ne diyor musun bakayım? Lütfen sus. Yani ben polis olsaydım senin bu olaya pek yakıştığını düşünürdüm. Kimsenin hiçbir zaman sevmediği kasabalı kız. Kaçmak için annesini öldürdü. İşini korumak için rakiplerini öldürdü. Georgia'da idam cezası var mı acaba? Tam hatırlamıyorum ama senin gibi bir çöplük kızını ait olduğu yere gönderecek bir jüri bulmak zor olmasa gerek. Duvarların arasına koyarlar seni, bebeğini elinden alırlar, seni bir sedyeye bağlarlar ve koluna bir iğne soktular mı? Senden nefret ediyorum diye fısıldadı Ginny. Neden böylesin? Neden bu kadar kötüsün? Sen neden bu kadar zavallısın Ginny? Neden kendini satıp hamile kalıyorsun? Bana kalırsa sorunları olan sensin. Akşam akşam ağlanıp sızlanmak için telefon edip seni buraya çağıran ben değilim. Sen bir canavarsın. Hayır, ben kontrolü elinde tutan adamım. Bunu hatırlamaya başlasan iyi edersin. Şimdi siktir git buradan ve bir daha beni rahatsız etme. Soru sormak polislerin görevi. Senin görevin o lanet çeneni kapalı tutmak. Anlaşıldı mı? Annemi görmek istiyorum. Kızım sen beni dinlemiyor. O benim annemdi ve şimdi ben de bir anne olacağım. Bu hiç doğru gelmiyor. Her şeyin böyle sona ermesi. Onunla tekrar konuşmak istiyorum. Ona bebeğimden bahsetmek istiyorum. Onunla barışmak, huzur bulmak, veda etmek istiyorum. Sen kafayı mı üşüttün ha? Sonunda keçileri kaçırdın galiba. Annem bir yerlerde duruyor öyle değil mi? Onu ya gömdün, ya bir yere attın ya da yaktın. Artık cesetlerle her ne yapıyorsan, bana nerede olduğunu bir söylesen. Sadece gidip onu görmek istiyorum. Bir şeye dokunmam, yemin ederim. Sadece konuşacağım onunla. Jackie diye fısıldadı Sel, gerilerek. Üzerinde dinleme cihazı falan mı var senin diye kükredi Dinkara aniden. Ne? Ne diyorsun sen? Lütfen saçmalama. Bana tuzak mı kurdun ha? Bana tuzak mı kuruyorsun? Ani bir nefes alma sesi ve ardından Ginny'nin çığlığı duyuldu. Kimberly ne yapacağına karar vermeye çalışarak koltuğundan kalktı. Nerede o lanet cihaz? Söyle bana hemen. Dur, dur diyorum, canımı yakıyorsun, kolumu bırak. Sadece annemle konuşmak istiyorum. Daha önce hiç hamile bir kadın görmedin mi? Mesele hormonlarım, yemin ederim. Nerede? Nerede diyorum sana? Siktir, siktir, siktir. Dur, ne olur dur, canım acıyor, tanrım lütfen. Kimberly karavanın kapısına doğru fırladı. Açmak üzere kapının kolunu tuttu. O sırada Ginny'nin tiz çığlıkları tekrar kulağında yankılandı. Sonra diğer kulağındaki kulaklıktan bir patırtı duyuldu. Hey! Özel ajan Sparks'ın sesi araçtaki karmaşayı bastırmıştı. Parti mi veriyorsunuz? Ben de katılabilir miyim? Sonra bir kıkırdama ve patlayan sakız balonunun sesi geldi. Hey bayım, güzel tekerlekler. Dört tekerleklileri seviyorsun galiba. Beni gezintiye çıkarmak ister misin? Aman tanrım, aman tanrım dedi Sel. Neredeyse kalp krizi geçirecekmiş gibi görünüyordu. Koltuğunda iki büklüm olmuş, başını ellerinin arasına almıştı. Kimberly de tıpkı onun gibi kapının yanında olduğu yere çivilenmişti. Sparks konuşmaya devam etti. Vay anasını, bakın şuna bir hele. Babişkom'un traktörüyle çiftlikten geçtiğimden bu yana bu kadar çamuru bir arada görmemiştim. Çık dışarı dedi Dinkara ters ters. Özel bir parti bu. Hey hey hey bayım, işler kesat bu gece. Şansını denedi diye bir kızı suçlayamazsın değil mi? Özellikle de senin gibi yakışıklı bir adam bulmuşsa. Ağzındaki dişleri tam olan birini görmeyeli uzun zaman olmuştu. Bilmem anlatabildim mi? Hey, şekerim, sen hamile misin? Ben çok yorgunum dedi Ginny. Sanırım artık gitmek istiyorum. Aa tatlım, bence de gitmelisin. Hamileyken eşe çıkmak da ne oluyor? Hayat mı bu? Of, yeter ama dedi Dinkara. Ben de yorgunum artık. Ah bayım, böyle yapmanıza hiç gerek yok. Bir şey ima etmek istiyorsan eğer koca olan. O sırada kapının ardına kadar açılma sesi duyuldu. Kulaklıklardan birkaç ışırtı geldi. Ginny'nin hayret dolu haykırışı duyuldu. Adam söylendi. Çekil üstümden. Sakin ol babişko. Senin lanet babişkon değilim ben. Arabamdan hemen in. Tamam canım, kızmana gerek yok. Ben deri koltuk görünce dayanamam. Hepsi bu. Babişkom'un çiftliğindeki domuzları hatırlarım. Çık dışarı. Gidiyorum, gidiyorum, tamam. Pireyi deve yapmana hiç gerek yok. Erkekler işte, ne olacak? Altlarında havalı iki tekerlek çekince kendilerini dünyanın hakimi sanıyorlar. Şimdi ayak sesleri duyuldu. Aracın kapısı kapandı, motor çalıştı. Sparks kulaklıktan net ve kesin bir ses tonuyla konuştu. Şüpheli aracıyla ayrıldı. Kuzeye doğru gidiyor. Sparks'ın soğukkanlı ses tonuyla Sel ve Kimberly tekrar hayata döndüler. Sel, telsizi eline aldı ve aracın eşkalini verip trafik kontrolü için durdurulmasını istedi. Kimberly, karavanın kapısını açtı ve Ginny ve Sparks'ı içeri almak için beklemeye başladı. Sparks biraz ileride göründü. Koşarak yaklaşıyor, arkasından Ginny'yi çekiştiriyordu. Ginny'nin sağ yanağında adamın tokatının izi görünüyordu. Burnu akıyordu ve kirpikleri gözyaşlarından ıslanmıştı. ''Bu yanımdaki de kim oluyor?'' diye bağırdı Kimberly'yi görür görmez. ''Peşime casus mu taktınız?'' ''Daha çok bir destekçi'' dedi Kimberly, canlı bir ses tonuyla. Kafasını karavandan dışarı uzatıp, önce sağa, sonra sola baktı ve sonra Ginny ve Sparks'a binmeleri için yardım etti. Kapıları iyice kapattı. Ajan Sparks tek eliyle telsizinden kurtuldu ve diğer elini zafer kazanmış bir edayla havaya kaldırdı. ''Size bir hediye getirdim'' dedi. Kargaşanın ortasında, arabanın içinden ne düştü bakın. Adamın botunu aldım. 23. Birçok örümcek türü için, erkeklerin yeri, dişi partnerlerinin sindirim sistemidir. Örümcek Kadın, Burkhard Bilger, New Yorker, Mart 2007. Kimberly büyük bir coşku içinde arabasını sürüp eve döndü. Saat gece 3'tü. GA-400 otoyolu nihayet boştu. Eliyle direksiyonda ritim tutuyor ve sessizce bir şeyler mırıldanıyor. Altındaki araba, keşke bir Porsche olsa diye düşünüyordu. O lanet aleti işte böyle bir gecede yola çıkarmak ve hız göstergesinin kükreyerek yükseldiğini izlemek mükemmel olurdu. Kimberly, Passat Station vagonunu güvenli bir şekilde 65 kilometrenin altında sürmeye devam ettiyse de, kafasının içindeki yarış bitmiyordu. Sel, sabah ilk iş çok yetkili bir yargı ekibi oluşturma talebinde bulunacaktı. Dinkara, Sel'in listesinde adı geçen fahişelerden hiçbirini kaçırdığını ya da öldürdüğünü, mucizevi bir şekilde itiraf etmiş değildi elbette ama masum bir insan izlenimi de bırakmıyordu. Sel ve Kimberly, kesinlikle bir şeylerin peşindeydiler ve bu geceki kayıt bunu destekleyecekti. Ancak ne yazık ki trafik devriyeleri, Dinkara'nın aracına rastlamamış ve çevirememişlerdi. Kimberly buna pek de şaşırmamıştı. Dinkara'nın bütün o pis ağzına rağmen, onun serin kanlı, hesapçı bir zekaya sahip olduğu izlenimini edinmişti. Kendi çöplüğünde gezinirken bile şapkasını, yüzünü iyice kapatacak şekilde takıyordu ve plakasını çamura bulamıştı. Muhtemelen Sandy Springs'ten çıkarken kullanacağı dönüş yolu içinde önceden önlemler almış olmalıydı. Ancak aracın üzerinde hala takip emri bulunmaktaydı. Bu yüzden şansları yaver giderse birileri birkaç gün içinde aracı bir yerde fark edecekti. Ayrıca Sel, Ginny ile özel ajan Sparks'ı bir ressamla bir araya getirecek ve adamın robot resmini çizdirecekti. Resim gerekli yerlere dağıtılacaktı. Herhangi bir aksilik olmazsa haftaya bu zamanlarda Dinkara'nın ismini ve özel hayatıyla ilgili bilgilerini biliyor olacaklardı. Asıl eğlence işte o zaman başlayacaktı. Kimberly şarkıyı yine mırıldandı. Tainted Love. Parmaklarıyla ritim tuttu. Kimberly bir anda eve gitmek için yanıp tutuştuğunu fark etti. Arabasını bahçe yoluna park etmek, kendini evine atmak istiyordu. Şu anda hayatta her şeyden çok kocasını görmek istiyordu. Bu kadarı yeterdi. Saçmalıklara bir son vermeleri gerekiyordu. Eve varır varmaz Mac'i uyandıracaktı. Bu konuyu güzel güzel konuşup aralarında halledeceklerdi. Mac, kısa bir deneme süresi için Savannah'a taşınabilirdi. Ortada bir yerde bir ev tutabilirler ve Kimberly de FBI'ın bölge ofislerinde ne gibi bir şansı olup olmadığını araştırırdı. Bir yol bulabilirlerdi. Her zaman bir yol olurdu. Tek yapmaları gereken konuşmaktı. Sonra Mac'in üzerine atardı kendini. Hiçbir şey başarılı geçmiş bir iş günü kadar azdırmazdı insanı. Kimberly sonunda arabayı bahçe yoluna park etti. Mac'in kamyoneti görünürde yoktu. Eve girdiğinde Mac yerine salonda oturan babasıyla ve babasının karısı Rainey ile karşılaştı. Babası Quincy Mac'in deri koltuğunda oturmuş gazete okuyordu. Rainey ise koltuklardan birinin köşesine kıvrılmış bir komedi dizisine bakıyordu. Ama daha çok uyukluyor gibi görünüyordu. Kimberly salona girince ikisi de ayağa kalktı. ''Burada ne işiniz var?'' dedi Kimberly şaşkınlık içinde. ''Seni uzun zamandır ziyaret etmediğimizi düşündük.'' dedi babası, gayet normal bir tavırla. Quincy'yi sarsmak hiçbir zaman mümkün değildi. Kimberly o sırada hatırladı. Mac'le aralarında geçen son tartışma, gecenin bir yarısı babasının telefonuna bıraktığı mesaj. Aniden suratı kıpkırmızı kesildi. Utanmış ve mahcup olmuştu. O mesajdan sonra babasını tekrar aramalıydı ve yardım isteğini dikkate almamasını, yalnızca bir anlık bir şey olduğunu söylemeliydi. Bir şeyler yapmış olmalıydı. 20. ayrımın sonu, sayfa 233. Devamı 21. ayrımda.